Ayrım 17. Michael Crichton. Sayfa 259. 31. Kısım. Kasırga tüm öfkesini ve şiddetini sergiliyordu. Sadece birkaç dakika içerisinde yelken donanımları arasından kulak tırmalayan bir ıslık sesi çıkaran rüzgar 40 deniz mili kuvvetine ulaşmıştı ve iri yağmur damlalarıyla onları kamçılıyordu. Artık iyice kabarmış olan öfkeli denizdeki dalgalar gemiyi sert şekilde sallayarak 5 metre yüksekliğe ulaşmıştı. Bir an dalgaların tepesinde yüksekteyken, bir sonraki an mide burkan bir his eşliğinde suyla çevrili bir çukurun en dibine iniyorlardı. Gemideki herkes bunun sadece başlangıç olduğunu iyi biliyordu. Rüzgarda, yağmurda, dalgalarda giderek şiddetlenecekti. Fırtına saatlerce hatta günlerce sürebilirdi. Sanki hiç yorgun değilmişler gibi bir enerjiyle işlere sarılmışlardı. Güverteleri temizlediler, yırtık yelkenleri topladılar ve bağladılar. Kenardan bir yelken sarkıtarak geminin su seviyesi altında kalan deliklerini tıkamak için büyük mücadele verdiler. Tüm bu işler kaygan, sallantılı ve ıslak güvertede büyük bir sessizlik içerisinde gerçekleştirilmişti. Gemideki tüm adamlar bir anda belirecek dev bir dalganın hiç kimse fark etmeden onları sürükleyerek götürebileceğini iyi biliyorlardı. Artık onları bekleyen en acil ve zor iş topları yeniden sancak tarafına götürerek geminin dengesini sağlamaktı. Bu sakin bir denizde güverte kupkuruyken bile yapılması kolay bir iş değildi. Hele ki içinde bulundukları koşullarda gemi yanlardan su alırken, her dalgayla 45 derecelik bir eğimle yükselip alçalırken, güverte zemininin ve halatların tamamı sırılsıklam ve kayganken, bu imkansıza yakın, kabus gibi bir iş olacaktı. Yine de hayatta kalmak istiyorlarsa bunu başarmaya mecburlardı. Bu görevde komutayı Hunter aldı ve topları teker teker taşımaya koyuldular. İşin zorluğu adamlar her biri 3,5 ton ağırlığındaki toplarla güreşirken geminin hareketlerini öngörmekte. Başka bir deyişle eğimin işlerini kolaylaştıracağı zamanları yakalamaktı. İlk topu kaybettiler. Topa bağladıkları halat kopunca devasa silah eğimli güverteden aşağıya doğru fırlamış ve geminin öteki tarafındaki korkulukları parçalayarak denize düşmüştü. Bu hadisenin sürati görevi yürüten adamları korkutmuştu. İkinci top için çift halat kullanmalarına rağmen yine halatları kopmuş yolunda duran bir denizciyi ezip geçmişti. 5 saat boyunca topları yerlerine götürebilmek ve emniyetli bir şekilde bağlayabilmek için rüzgar ve yağmurla savaştılar. İşleri bittiğinde El Trinidad'daki tüm adamlar dayanma sınırlarını çoktan aşmış, güçlükle ayakta duruyorlardı. Bitkin denizciler boğulmakta olan hayvanlar gibi gergi halatları ve küpeşlere var güçleriyle tutundular. Deniz onları alıp götürmesin diye güçlerinin son damlasına kadar bu pozisyonda dayanmaları gerekiyordu. Öte yandan Hunter fırtınanın sadece başlangıç olduğunu biliyordu. Kasırga adı verilen en şiddetli doğa olaylarından birini yeni dünyaya seyahat eden Avrupalılar da keşfetmişlerdi. Kasırga kelimesi Avrupa kıtası ve civarlarında görülmeyen şiddetteki fırtınalara Büyük Antiller'de yaşayan bir yerli kabilesi olan Aravaklar tarafından verilen isimdi. Hunter'ın adamları bu doğa hadisesinin çirkin öfkesini çok iyi bilirlerdi ve her güçlü fırtınada en eski batıl inançları uygulamaya başlarlardı. Dümeni başında etrafını saran dalga tepelerine bakmakta olan Anders, bir yandan çocukken öğrendiği ne kadar dua varsa onları mırıldanıyor, diğer yandan da boynunda asılı olan köpek balığı dişini avucunda sıkı sıkı tutarak daha çok yelken açabilmeyi diliyordu. El Trinidad o anda sadece 3 yelkenle yüzmekteydi ve 3 yelken kullanmak şanssızlık getirirdi. Alt güvertede bulunan Moore hançeriyi de kendi parmağını kestikten sonra zemine kanıyla bir üçgen çizdi. Üçgenin ortasına yerleştirdiği kuş tüyünü parmağı da tutarak kendi kendine büyülü sözler mırıldandı. Ön tarafta Lazio 3 parmağını havada tutarak denize bir sandık dolusu tuzlanmış domuz eti attı. Bu uyguladığı tüm batıl inançların en eskisiydi. Lazio bunu sadece denize yemek atmanın batmakta olan gemileri kurtardığı söylentisine dayanarak yapmıştı. Aslında havada tutulan üç parmak denizler tanrısı Neptün'ün üç dişli mızrağını temsil ederdi. Denize atılan yiyecek ise okyanus tanrılarına verilmiş bir armağandı. Hunter'ın ne kadar batıl inançları olmasa da kamerasına giderek kapıyı kilitledi ve diz çökerek dua etmeye koyuldu. Etrafındaki tüm eşyalar ve mobilyalar geminin korkunç sallantısından devrilmiş, bir duvardan ötekine yuvarlanıp çarpıyordu. Dışarıda şeytani şiddetteki fırtınanın korkunç uğultusu dinmek bilmiyordu. Üzerinde diz çökmekte olduğu geminin her yerinden yükselen çatırtı ve gıcırtılar uzun bir iniltiye dönüşüyordu. Hunter ilk önceleri başka bir ses duyamasa da çok geçmeden bu seslerin arasında bir kadın çığlığını ayırt etti. Hemen ardından ikinci bir çığlık yükseldi. Hunter kamerasından çıktı ve Lady Sarah Alban'ın beş denizci tarafından güverteye çıkan merdivenden sürüklenerek götürülmekte olduğunu gördü. Kadın bağırıyor ve adamların elinden kurtulmak için debeleniyordu. "Orada durun!" diye bağırdı Hunter ve hemen yanlarına çıktı. Yanlardan üzerlerine doğru kapanan dalgalar güverteyi kaplıyordu. Adamlar Hunter'ın gözlerine bakamıyorlardı. "Neler oluyor burada?" diye sordu Hunter. Adamların hiçbiri konuşmadı. Sonunda tiz bir cırlamayla cevap veren Lady Sarah oldu. "Beni okyanusa atacaklar." Hunter'ın önünde dikilmekte olan adamların lideri gibi gözüken Edwards, uzun zamandır birçok korsan sefere katılmış olan tecrübeli bir denizciydi. "Bu kadın bir cadı," dedi Edwards. Hunter'a meydan okurcasına dik dik bakıyordu. "Olan işte bu, kaptan. Bu kadın gemide olduğu sürece bu fırtınadan sağ çıkamayız."
"Saçmalamayın," dedi Hunter.
"Bu sözlerimi aklınıza kazıyın," dedi Edwards. "O bu gemide olduğu sürece bu fırtınaya dayanamayız. Tecrübeme güvenin, bu kadın bir cadı."
"Bunu nereden biliyorsun?"
"Daha onu ilk görüşümde bunu anlamıştım," dedi Edwards.
"Hangi kanıtlara dayanarak?" diye ısrarla sordu Hunter.
"Bu adam deli," dedi Lady Sarah. "Hem de zır deli."
"Kanıtların neler?" diye tekrar sordu Hunter. Rüzgarın sesini bastırmak için bağırıyordu. Edwards tereddüt etti. Sonunda genç kadını serbest bıraktı ve arkasını döndü.
"Konuşmanın bir yararı olmayacak," dedi. "Ama sözlerimi unutmayın, göreceksiniz."
Edwards oradan uzaklaştı. Ardından diğer denizciler de teker teker uzaklaşarak Hunter ve Lady Sarah'ı baş başa bıraktılar.
"Kameranıza gidin," dedi Hunter. "Kapıyı da sürgüleyin ve oradan çıkmayın. Sakın kameranızdan çıkmayın ya da kapınızı kimseye açmayın."
Genç kadının gözleri korkudan kocaman açılmıştı. Lady Almond başını salladı ve kamerasına döndü. Hunter genç kadın kamerasının kapısını örtene kadar bekledi ve kısa bir süre tereddütte kaldıktan sonra güverteye, fırtınanın tam ortasına çıktı. Alt güvertelerde bile fırtına ürkütücüydü ama ana güvertede çok daha ürkütücü. Görünmez bir yırtıcı hayvanı andıran rüzgar Hunter'ın üzerine atılmıştı. Sanki kollarından ve bacaklarından onu yakalayarak tutunduğu desteklerden ayırmaya çalışan binlerce görünmez el vardı. Yağmur damlaları öyle sert çarpıyordu ki Hunter bile ilk başta acıdan ağladı. İlk birkaç saniye boyunca hiçbir şey göremese de daha sonra dümen başına sıkıca çivilenmiş olan Anders'ı görebildi. Hunter güverte boyunca gerilmiş olan kılavuz halata tutunarak Anders'ın yanına gitti ve arka güverteye sığındı. Belinin etrafından doladığı ikinci bir halatla kendini bağlayarak emniyete aldıktan sonra Hunter Anders'a doğru eğildi ve "Nasıl gidiyor?" diye bağırdı.
"Ne daha kötü ne daha iyi," diye karşılık verdi Anders. "Dayanıyoruz işte. Bir süre daha dayanırız ama fazla değil. Geminin parçalanmaya başladığını hissediyorum."
"Kaç saat dayanabiliriz?"
Anders'ın cevabı üzerlerinden doğru güverteye çakılan dev dalganın sesinde kayboldu.
Hunter dalganın ona verdiği yanıtın herhangi bir yanıt kadar geçerli olduğunu düşündü. Hiçbir gemi, hele ki hasarlı bir gemi, bu kadar sert darbelere çok uzun süre dayanamazdı.
Kamerasına dönmüş olan Lady Sarah Almond, fırtınanın verdiği zararları izliyor ve hazırlıklarını yaptığı sırada içeriye dalan denizcilere bakınıyordu. Gemi sallanmaya devam ederken dikkatlice zemine 5 tane kırmızı mum yerleştirdi ve yaktı. Sonra ışıldayan kırmızı mumların arasına denk gelecek şekilde zemine bir pentagram çizdi ve ortasına oturdu. Genç kadın çok korkuyordu.
Oysa ki Madame de Rochambeau, Kral 14. Louis'nin mahiyetinde hızla yayılan bu uygulamayı ona ilk gösterdiğinde eğlenmiş, hatta bu inançla dalga bile geçmişti. Öte yandan ona Fransız kadınlarının gençliklerini sonsuza dek koruyabilmek için yeni doğmuş bebeklerini öldürdükleri de söylenmişti. Eğer bu doğruysa belki biraz büyü yaparak hayatını kurtarabilirdi. Ne zararı olabilirdi ki? Etrafında uğuldayan fırtınanın sesini dinleyerek gözlerini kapadı. Greedy God diye fısıldadı. Dipnot aç gözlü ruh. Kelime dudaklarında titreşti sanki. Kendini okşayarak zemine çizdiği pentagramın ortasında diz çöktü. Greedy God, Greedy God bana gel. Gemi deli gibi sallanıyor, mumlar da bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Arada kayan mumları durdurmak için kısa bir mola vermesi gerekmişti. Tüm bu olanlar son derece dikkat dağıtıcıydı. Cadılık yapmak zor bir işti. Madame de Rochambeau da ona gemilerde büyü yapmak konusunda hiçbir bilgi vermemişti. Belki de gemilerde işe yaramıyorlardı. Bunların tamamı saçmalıktan ibaretti. Greedy God diye inledi, kendini okşadı. Sonra fırtınanın hafiflediğini duyar gibi oldu. Yoksa bu sadece hayal gücü müydü? Greedy God gel bana, al beni, bana sahip ol. Pençeli eller hayal etti. Rüzgarın gece elbisesini savurduğunu hayal etti. Bir varlık hissetti. Sonra rüzgar kayboldu. 5. Bölüm Ejder Ağzı 32. Kısım Huzursuz geçen bir gecenin ardından Hunter bir şeylerin ters gittiğine dair tuhaf bir hisle uyandı. Yatağında otururken her şeyin daha sakin olduğunu fark etti. Geminin sallantısı hafiflemişti ve rüzgar artık bir fısıltı gibi duyuluyordu. Hafif bir yağmurla ıslanmakta olan güverteye doğru yürüdü. Deniz sakinleşmiş ve görüş mesafesi artmıştı. Dümen başından ayrılmamış olan Anders çok bitkin görünüyor ama buna rağmen sırıtıyordu. ''Kötü hava koşullarında gemiyi hırpaladık kaptan.'' dedi. ''Gemi iyi durumda değil ama atlattık sayılır.'' Anders sancak tarafına doğru işaret etti. O tarafta bir kara parçası vardı. Bir adanın basık gri silüeti gözüküyordu. ''Burası neresi?'' diye sordu Hunter. ''Bilmiyorum.'' dedi Anders. ''Vardığımızda anlarız.'' Gemileri tam 2 gün 2 gece boyunca fırtınayla sürüklenmişti ve nerede olduklarına dair en ufak bir fikirleri yoktu. Basık, çalılarla kaplı ve itici gözüken bu küçük adaya doğru yaklaştılar. Oldukları mesafeden bile kıyı boyunca yoğun olan kaktüs bitkilerini görebiliyorlardı. ''Windward takım adalarının altında bir yerlerde olduğumuzu varsayıyorum.'' dedi Anders haklı bir yorgunlukla gözlerini kısarak. ''Muhtemelen ejder ağzının oralardayız ve bu sularda pek fazla sığınabileceğimiz yer yoktur.'' İç çekti. ''Biz oraya yanaşmadan önce güneşin kendini göstermesini ve adaya daha iyi bakabilmeyi dilerdim.'' Yerel adıyla Boca del Dragon yani Ejder Ağzı, Karayip Windward takım adaları ile Güney Amerika sahili arasındaki açık denize verilen isimdi. Oldukça kötü bir üne sahip ve korkulan bir deniz olmasına rağmen o an için oldukça sakin sayılırdı. Her ne kadar sakin bir denizde ilerliyor olsalar da El Trinidad ayyaşlar gibi bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Buna rağmen parçalanmış yelkenlerle ilerleyerek adanın güney burnundan dönüp batı kıyısında uygun bir koy bulabildiler. Oldukça korunaklı, kumluk ve gemiyi yan yatırmaya uygun bir yerdi. Hunter gemiyi emniyete alır almaz yorgun mürettebat dinlenmek için kıyıya çıktı. Ne Cassandra ne de Sanson görünürlerde yoktu. İkinci geminin fırtınaya dayanıp dayanmadığı yorgunluk sınırını çoktan aşan mürettebatın pek umrunda değildi. Adamlar sahile yayılarak ıslak kıyafetleriyle yere yattılar ve kumsala uzanarak uyudular. Bitkin bedenleri cesetler gibi hareketsizdi. Güneş incelmiş bulut kümelerinin ardından kısa süreliğine göründü. Hunter da o sırada yorgunluğuna yenik düşerek uykuya daldı. Sonraki 3 günü sorunsuz geçirdiler. Mürettebat gemiyi suda yan yatırarak karinadaki hasarları ve parçalanmış direkleri onarmak için çok çalıştı. Gemide yapılan aramada ahşap kısımlardan ayrılan hiçbir parçanın yedeğine rastlayamadılar. Normal koşullarda El Trinidad büyüklüğündeki bir kalyonda direk ve yelken aksamındaki büyük ahşap parçaların yedekleri bulunurdu. Fakat El Trinidad'da daha çok kargo alanına sahip olabilmek için İspanyollar bu parçaları çıkartmış olmalıydı. Hunter'ın adamlarının elde olanlarla yetinmesi gerekiyordu. Anders usturlabıyla güneşi izleyerek hangi enlemde olduklarını belirlemeye çalışıyordu. Güney Amerika sahillerinde, İspanyol egemenliğinde olan Cartagena ve Maracaibo'nun çok uzaklarında değillerdi. Öte yandan bulundukları adayı hiç tanımıyorlardı ve bu yüzden de adına isimsiz Mercan Adası dediler. El Trinidad yana yatırılmış, hareket edemeyecek bir halde dururken Hunter kaptanlara has bir hisse kapılmıştı. O anda bir saldırıya maruz kalacak olsalar savunmasız yakalanacaklardı. Buna rağmen endişelenmesini gerektirecek bir durum yok gibiydi. Ne bu adada ne de daha kuzeyde bulunan iki minik adacıkta kimselerin yaşamadığı belliydi. Yine de bu isimsiz adada düşmanca ve itici bir şey vardı. Kurak toprakta fazlasıyla büyümüş olan kaktüsler yer yer bir ormanı andıracak yoğunluktaydı. En büyük kaktüslerin tepelerinde şakıyan parlak renkli kuşların cıvıltısı rüzgara karışarak onlara ulaşıyordu. Adanın delirtici rüzgarı hiç eksik olmuyordu. Şafak vakitlerinde sakinlediği kısacık bir sürenin dışında gece gündüz aralıksız saatte 10 deniz mili kuvvetinde ve sıcak esen bir rüzgardı bu. Mürettebat da kulağında hiç kesilmeyen rüzgarın uğultusuyla çalışmaya ve uyumaya alışmışlardı. Bu adada bir şeyler Hunter'ı o kadar rahatsız etmişti ki geminin çevresine ve denizcilerin çeşitli noktalarda yaktıkları kamp ateşlerinin başına nöbetçiler yerleştirmişti. Hunter bunu kendine adamlarını disiplinde tutma ihtiyacı olarak açıklasa da bunun ardında başka bir ön sezi yatıyordu. Dördüncü akşam yemek sırasında Hunter o gece için nöbet dağılımını belirledi. Anders ilk nöbeti tutacaktı. Gece yarısı nöbetini de kendisi tutup üçüncü nöbet için yerini Bellows alacaktı. Anders ve Bellows'a bunun iletilmesi için bir haberci yolladı. Haberci bir saat kadar sonra geri geldi.
''Üzgünüm kaptan'' dedi haberci. ''Bellows'u bulamıyorum.''
''Ne demek Bellows'u bulamıyorum?''
''Hiçbir yerde yok kaptan.''
Hunter kıyı boyunca daha seyrek dağılmış olan kaktüs örtüsüne göz gezdirdi. ''Bir yerlerde uyuyor olmalı'' dedi. ''Onu bulun ve bana getirin. Yoksa onun için hiç iyi olmayacak.''
''Emredersiniz kaptan'' diye karşılık verdi denizci.
Fakat koyda yapılan kapsamlı aramada Bellows'un izine rastlanmadı. Hava karardığında Hunter arama faaliyetlerine son vererek adamları kamp ateşlerinin etrafına topladı. Esir aldıkları İspanyollar ve Lady Sarah da dahil 34 kişi saydı. Herkesin ateşlere yakın kalmasını emretti ve Bellows'un yerine nöbet tutacak başka bir adam görevlendirdi. Gecenin geri kalanı olaysız geçti. Sabah olduğunda Hunter yönetimindeki bir ekip ağaç aramaya çıktı. İsimsiz adada ağaç bulunamayınca Hunter silahlı 10 adamla birlikte güney istikametindeki en yakın adaya doğru yola çıktı. Uzak mesafeden görebildiği kadarıyla gittikleri adada kendi adalarına çok benziyordu ve Hunter orada da ağaç bulabileceklerini sanmıyordu. Yine de kendini aramaya mecbur hissediyordu. Sandalla adanın batı kıyısındaki sahile yanaştılar. Hunter ve adamları takılarak kıyafetlerini yırtan yoğun kaktüs öbeklerinin arasından adanın iç kesimlerine doğru yöneldiler. Sabahın ilk yarısı bitmeden yüksek bir bölgeye ulaştılar ve burada iki şey keşfettiler. İlk olarak bulundukları noktadan güney istikametindeki ikinci adayı görebiliyorlardı. Yarım düzine kadar farklı noktada yakılmış olan ateşlerden ince gri duman bulutları süzülerek gökyüzüne yükseliyordu. Adada yaşayanlar olduğu barizdi. Ama asıl ilginç olan ikinci keşifleriydi. Bulundukları adanın batı kıyısında kurulmuş olan bir köyün çatılarını görüyorlardı. Buradan görebildikleri binaların görünümü basit İspanyol yerleşim bölgesi yapılarına benziyordu. Hunter ve adamları köye doğru yola çıktılar. Tüfekleri ateşe hazır vaziyette bir kaktüs öbeğinden diğerine süzülüyorlardı. Köy sınırına çok yakın bir yerlerde Hunter'ın adamlarından birinin tüfeği beklenmedik şekilde yanlışlıkla ateş aldı. Tüfeğin sesi yankılanarak rüzgarda yayıldı. Hunter küfrederek köyün hareketlenmesini bekledi. Ama köyde hiçbir hareketlenme olmadığı gibi herhangi bir hayat belirtisi de yoktu. Kısa süren bir duraklamanın ardından Hunter ve adamları köye girdi.
Hemen yerleşimin terk edilmiş olduğunu anlamıştı. Evler bomboştu. Hunter gördüğü ilk eve girdi ama içeride İspanyolca basılmış bir İncil ve güveler tarafından yenmiş eski birkaç battaniyenin dışında bir şey bulamadı. Battaniyeler kaba ve kırılmış kar yolaların üzerine atılmıştı. Sığınacak bir karanlık nokta arayışında olan tarantulalar ortalıktan kaçışıyorlardı. Hunter sokağa geri döndü. Adamları usulca hareket ederek tüm evleri teker teker gezdiler. Her seferinde elleri boş ve kafalarını sallayarak geri çıktılar.
"Belki geldiğimizi gördüler," diyerek boş evleri açıklamaya çalıştı bir denizci.
Hunter başını salladı. "Koya bakın." Adanın koyunda kuma çakılı vaziyette 4 tane sandal vardı. Sandallar dalgalarla birlikte hafifçe sallanıyordu. Köylüler kaçmış olsalar sandallarla denize açılmış olmaları gerekirdi. Kıyıda sandal bırakmış olmaları pek de mantıklı bir ihtimal değildi.
"Buraya bakın," diye seslendi sahildeki bir denizci.
Hunter yanına gitti. Kumda 5 tane derin ve uzun iz vardı. Çok dar sandalların veya kanoların kuma çekilirken bıraktığı izlere benziyorlardı. Bu izlerin etrafında bir sürü çıplak ayak izi ve kırmızımsı bir leke vardı.
"Kan mı bu?"
"Bilmiyorum." Köyün kuzey ucunda en az diğer yapılar kadar kabaca inşa edilmiş bir kilise binası vardı. Hunter ve adamları kilisenin içine girdi. İçerisi tamamen yıkılmıştı ve tüm duvarlar kanla kaplıydı. Burada muhtemelen bir katliam gerçekleşmişti ama bu yeni bir olay değildi. Bu gerçekleşeli en az birkaç gün olmuştu. Kurumuş kanların pis kokusu mide bulandırıcıydı.
"Bu ne?"
Hunter yerde duran bir deri parçasına gözlerini dikmiş olan denizcinin yanına gitti. Hayvan derisi gibiydi ama pürüzlü bir yüzeyi vardı.
"Bir timsaha benziyor."
"Doğrudur ama nereden geldi?"
"Buradan değil," dedi Hunter. "Bu bölgede timsah yok."
Deriyi yerden aldı. 2 metre boyunda iri bir hayvana aitti bu deri. Karayiplerde bu boyutlarda çok az timsah türü vardı. Jamaika'nın iç kesimlerindeki bataklıklarda bulunan timsahlar 90 santim ile 1 metre arasındaydılar.
"Derisi epey önceden yüzülmüş," dedi Hunter. Dikkatlice elindeki deriyi inceliyordu.
Kafa kısmının çevresinde içinden deri bir bağ geçirilmiş olan kesikler vardı. Sanki omuzda taşınmak için yapılmış gibiydi.
"Lanet olsun, şuraya bakın kaptan."
Hunter güney istikametinde bulunan sonraki adaya baktı. Önceden gördükleri dumanlı ateşlerin tamamı yok olmuştu. O sıralarda uzaklardan gelen ritmik davul sesleri duydular.
"Sandala dönsek iyi olur," dedi Hunter.
Öğlen vakti adamlar Hunter'ın talimatıyla hızla harekete geçtiler. Doğu kıyısında bulunan sandallarına dönmeleri neredeyse 1 saatlerini aldı. Sandallarının bulunduğu kumsala vardıklarında gizemli kano izlerinden birine daha rastladılar ve orada bir şey daha gördüler. Gemilerinin yakınında düzleştirilmiş kumdan bir alan çakıl taşlarıyla çember içine alınmıştı ve kumun ortasından havaya doğru 5 parmak dikiliyordu.
"Bu gömülü bir el," dedi denizcilerden biri.
Öne eğilerek parmaklardan birini tutarak havaya kaldırmak istedi. Ama kumdan çıkan sadece tek bir kesik parmak oldu. Denizci öyle şaşırdı ki elindeki parmağı yere düşürerek geri adım attı.
"Aman tanrım!"
Hunter kalbinin atışlarını hissediyordu. Korkudan silmiş olan mürettebatına baktı.
"Haydi ama," dedi Hunter ve tüm parmakları tek tek çıkarmak için öne eğildi.
Her parmak ilki gibi kolayca kumdan çıktı. Parmakları avucunda tutuyordu. Mürettebat dehşete kapılmıştı.
"Bunun anlamı nedir kaptan?"
Hiçbir fikri yoktu. Parmakları cebine koydu.
"Kalyona bir dönelim, anlamaya çalışırız," demekle yetindi.
Akşam yakılan ateşin yanında oturmakta olan Hunter parmaklara bakıyordu. Herkesin aklına takılan soruyu Lazio cevapladı.
"Parmakların boğumunu görüyor musun?" dedi.
Lazio parmakların nasıl kabaca kesilerek avuçtan ayrıldığını göstererek, "Bu Karayip yerlilerinin işi, buna hiç şüphe yok." Şaşkın bir ifadeyle, "Karayip yerlileri," diye tekrar etti Hunter. Bir zamanlar birçok adada bulunan bu savaşçı yerliler o gün için geçmişten kalma bir efsaneye dönüşmüştü. Soyları tükenmişti ve tüm Karayip yerlileri İspanyol egemenliğinin ilk 100 yılı boyunca katledilmişlerdi. Bazı uzak adaların iç kesimlerinde hala pislik ve yoksulluk içinde yaşamakta olan bir avuç Arawak yerlisine rastlamak mümkündü. Ama kana susamış karayip yerleri uzun zaman önce kaybolmuşlardı. En azından söylentiler bu yöndeydi. ''Nereden biliyorsun?'' diye sordu Hunter.
''Parmakların boğumundan'' diye tekrarladı Lazio. ''Bu kesikler demir bıçakla değil, yontma taş bıçakla yapılmışlar.''
Hunter'ın aklı bu yeni bilgiyi almakta zorlandı.
''Bu İspanyolların bizleri korkutmak için yaptığı bir oyun olmalı.'' dedi. Ama bu söylediğine kendisi de inanmamıştı.
Tüm bulgular Lazio'nun cevabıyla yerine oturmuştu. Kano izleri, deliklerinden bağcık geçirilmiş olan timsah derisi.
''Karayip yerleri yamyamdır'' dedi Lazio ruhsuz bir ifadeyle. ''Ama parmakları düşmanlarına uyarı yollamak için bırakırlar. Bu onların yöntemi.''
Anders geldi.
''Affedersiniz efendim ama Bayan Almond geri gelmedi.''
''Ne?''
''Geri gelmedi efendim.''
''Nereden geri gelmedi?'' Geminin çevresindeki ateşlerin uzağındaki karanlık kaktüse işaret ederek mutsuz bir ses tonuyla ''Adanın iç kesimlerine gitmesine izin verdim'' dedi Anders. ''Sanırım vejetaryenmiş, meyve ve yemiş toplamak istedi.''
''Bu tam olarak ne zaman oldu?''
''Bu öğlen kaptan.''
''Ve hala dönmedi öyle mi?''
''Yanına iki adam vermiştim'' dedi Anders. ''Bir şey olacağını hiç düşünmedim.''
Sözü yarım kaldı. Karanlıkta uzaktan ritmik kabile davulunun sesi duyuldu.